Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 24.
Göbelez baba, madem istimna ettin, o halde nefsine hakim olamamışsındır dedi. Peki hiç livata yaptın mı? Dudaklarını sımsıkı kapatan çocuk hayır anlamında başını iki yana salladı. İsrafil'i sorguya çeken Deniz kurdu bunun üzerine. Peki sana yapıldı mı diye sorunca çocuk önüne baktı ve sustu. Öfkelenen bir gabyar, bunu sana kim yaptı diye bağırdı. Söyle de o şerefsize dünyayı zindan edeyim. Çocuk, o kişi bu gemide değil. O şimdi toprağın altında dedi. Öz oğlu olarak onu bizzat ben gömdüm. İsrafil'in gözlerinde nefret kıvılcımları oynaşıyordu. Ona bu iğrenç fiili yapan kişinin babası olduğunu ve İsrafil'in kendi babasının kafasına keseri indirerek cezasını ona hayatıyla ödettiğini herkes biliyordu. Ama kimse bunu dile getiremedi. Hatta Kaz Dağlı akçelerini bile istememişti. Sessizlik fazla uzun sürmedi. Kul Rıza, bu sübyan da adam öldürdüğüne göre Nuh Usta'nın falları doğru olsa gerek dedi. Görünüşe bakılırsa bu gemide katil olmayan yok. O sırada çubuğunu tüttüren Recep adlı bir gabyar, hayır dedi. Bir zadegan olarak bizlerden tümüyle farklı olan kaptanı saymazsak, gemide adam öldürmeyen iki kişi kalıyor. Birincisi Nuh Usta, diğeri ise Kırbaç Süleyman. Kul Rıza ise neler söylüyorsun dedi. Venedik kadırgası bize borda ettiğinde Kırbaç Süleyman gözünü karartıp güverteye çıkan Venediklilerin arasına dalmıştı. Yoksa unuttun mu? Bu söz üzerine Recep büyük bir cesaretti dedi. Ne kılıncı ne de piştovu vardı. Ayrıca kimseyi öldürmüş değil. Tekme, tokat ve yumrukla adam öldürülür mü? Üstelik adam öldürmeye eli varmaz çünkü bünyesi zayıf. Duymadınız mı yoksa? Sinir buhranı geçirdiği için zabitler kamerasına kapatılmış. Kul Rıza Baba itiraz etti. Yanılıyorsun. O da bir cinayet işlemiş. Venedik korsanları Navarin'deki köyünü bastıklarında evini yakmışlar. Adam zor yetişmiş. Karısı evde alevler arasındaymış. Yanarak acı çekmesin diye kendi kadınını piştovla vurmuş. Hem de tam kalbinden. Recep, hikaye bu dedi. Adam öldürmek demek, hiç acımadan düşmanını öldürmek, yok etmek, tarihe gömmek demektir. Hikayen doğruysa Süleyman hayırlı bir iş yapmış. Gemiye yazılmadan çok önce tersanede demircilik yapardım. Kürüğü basınca o korlar bir tutuşurdu ki deme gitsin. Alev dediğin insanı fena yakar, acısı çoktur. Karısını vurmakla iyi yapmış. Allah bizi cehennemdeki o korkunç ateşten korusun. Bu sözler üzerine baş altından amin, amin, amin sesleri yükseldi. Fakat Recep yemek geciktiği için sinirlenmiş, dümbelek çalar gibi borda tahtalarına vuruyordu. Ancak bu tapırtı Kul Rıza'nın sinirini bozmuş olacak ki adamı kes şu gürültüyü diye payladı. Bununla birlikte Recep tahtayı tapırdatmaktan vazgeçmedi. Hem zihninde seslendirdiği bir nameye uyup usul vuruyor, hem de dişsiz ağzını göstererek Kul Rıza Baba'ya sırıtıyordu. Oradaki marangoz yamaklarından biri tapırtıya kulak kesildikten sonra, ''Al işte'' dedi. ''Bu da meşe. Sesinden tanıyorum bu ağacı. Her nedense bu geminin bütün kısımları meşeden yapılmış. Ferman olmasına rağmen direkleri bile kara ağaçtan yapılmamış. Ne çam var ne de çınar. Şimşir ve ıhlamur bile yok.'' Üstelik diş budak olacağına dümen bile meşeden. Nereye baksan meşe. Kaz Dağlı tomarcı, ne sakıncası var bunun diye sordu. Onlar da tahta, bunlar da tahta. Bu söz üzerine marangoz yamağı, eğer ıhlamurdan yapılma bir serene tırmansaydın, daha cundasına erişemeden büyük bir çatırtıyla kendini ya denizde ya da güvertede bulurdun dedi. Ihlamur dayanıksızdır. Ama onun da kullanılacağı yerler yok değil. Serenlerin ve direklerin mutlaka kara ağaçtan yahut hiç olmazsa köknerden yapılması gerekir. Yoksa en ufak bir esinti sereni yelkeniyle birlikte uçurup götürür. Kaz Dağlı, bu koca gemi için kim bilir ne kadar meşe ağacı kesmişlerdir dedi. Yazık değil mi ağaçlara? Marangoz, ağaçlara acırmış gibi bana merhametli numarası yapma dedi. Venedik katırgası borda edip, adamlar lombar kapaklarından girmeye kalkıştıklarında, elinde harbiyle senin ne kadar gaddar olduğunu herkes gördü. O Venedikli ölmüş olmasına rağmen sen hala harbiyi batırıp çıkarıyordun. Bir süre susan marangoz, Amat'ın yapımı için bu meşeleri ta Navarin'den getirmişler dedi. Önce 117 meşe, ikinci parti olarak da 130 meşe ağacı gelmiş. Toplam 247 meşe ağacı eder. Gözleri fal taşı gibi açılan Göbelez Baba atıldı. 247 ha dedi. Gemide her birimize tam bir meşe ağacı düşüyor. Bu ne garip tesadüftür ey Allah'ım. Yoksa bu bir imtihan mı? Ah güzel Allah'ım bize kıyma, bize acı, bize kaldıramayacağımız yükü yükleme. Bu tespit üzerine birkaç kişi dualar okumaya başladı. Ama midelerden gelen gurultular bu fısıltıları bastırdı. Başaltının kapısı işte bu anda açılıverdi ve nefis kokular tüten kazanların kulplarına yapışmış aylakçılar içeri daldı. Ser aylakçı olan 16 yaşındaki biri olan boru gibi sesiyle "Buyurunuz efendiler!" diye bağırdı. "Abuzer reisimizin ikramıdır. Boğazlarınızdan geçen her lokma için hayır duanızı esirgememenizi rica ediyor. Yağ bal olsun. Cenab-ı Hak manda şifalığı versin. Amin, amin, amin, buyurun ağalar. Her vardiyaya koskoca birer fıçı halis süt dana kavurma. 3 mangaya 3 kazan. Ayrıca her birine 20'şer yumurta kırılmış. Bunların yanında cabadan 1 kazan dolusu irmik helvası. Üstelik kuyruk yağından. Yanında ise kafayı tütsülemeniz için tam 1 fıçı su katılmamış Edremit şarabı. Doya doya yiyin, için tıkının. Allah iştahınızı arttırsın, gönlünüzü açsın, hayır dualarınızı eksik etmeyin. Aylakçıların baş altına bıraktıkları kazanlardan kokular burcu burcu tütüyordu. Gemiciler o güne kadar çiroza, paçamoraya, ıslak beze sarıp yumuşattıkları peksimete talim etmişlerdi. Sıcak yemek olarak sadece bir kez çorba içen adamlar, kazanlardaki kavurmadan yayılan o nefis iç yağ kokusunu ciğerlerine çeker çekmez hepsinin gözleri parladı. Zorlu bir vardiyadan sonra karın doyurmayı artık hak etmişlerdi. Manga başları gelip kazanları aldılar ve her manganın 10-12 kadar adamı tahta kaşıklarını ve peksimetlerini çıkarıp iç yağ kokan nefis yemekleri kıtlıktan çıkmış gibi yalayıp yutmaya başladılar. Bu ziyafetin başında ağzında lokmasını çiğnediği halde bir gabyar, "Abuzer reise haksızlık ettik galiba," dedi. "Şimdiye kadar hiçbir zabit ve hiçbir reis bize böyle bir ziyafet çekmedi. Allah tuttuğunu altın etsin." Kazandaki kavurmadan kaşık kaşık aldığı lokmaları adeta çiğnemeksizin yutan bir başka gabyar, "O zaten aç doyuran, fukara perver bir zat idi," dedi. "Belli ki helal süt emmiş. Tam da art eteğinde namaz kılınması gereken cennet mekan biri." "Doğru," dedi bir diğeri. "Abuzer reis fedakar bir efendi. Kendi gururunu hiçe sayıp feneri söndürürken aslında bizim canlarımızı kurtardı. Şu anda ölü olabilirdik. Soruyorum size. Bir ölü hiç gururlu olabilir mi?" Baş altında ağızlarını şapırdata şapırdata can besleyen gemicilerin hemen hepsi, "Doğru söylersin ey Zeynel abidin," dediler. "Ama bizi lafa tutma da kavurmayı bir an önce yiyip boğazımızı az da olsun doyuralım. Sen de lafı uzatma da yemeğini ye. Bak yanındaki konuşmanı fırsat bilip senden daha çok yiyor. Hakkını yedirtme, karnını iyice doyur." Gemiciler ağızlarını şapırdatıp zaman zaman da geğirerek 3 kazan dolusu kavurmayı silip süpürdüler. Peksimetleriyle kazanı sıyırırlarken bir an bazılarının aralarında kavga çıkacak gibi oldu. Ama adam akıllı doymuş olduklarından meseleyi büyütmediler. Sırada kuyruk yağıyla kavrulmuş bir kazan dolusu irmik helvası vardı. Kazanlara üleştirilen helva da kısa sürede gabyarların, acemilerin ve marinellerin midelerine indi. Ziyafetten sonra herkes çatlayacak gibi olmuştu. Doygunluktan hiç kimse kalkıp adım atacak halde değildi. Açlıklarını bastırdıktan sonra sanki onlar için hayatın anlamı kalmamış gibiydi. Duygulanıp az önce Abuzer Reis'e hayır dua eden Zeynel Abidin adlı tayfa, Giyirip elinin tersiyle ağzının yağını sildikten sonra helva için amma da azmış ha dedi. Gerçi doydum doymasına ama kazanın dibinde bir parça daha kalsa iyi olurdu. Doğru söylersin dedi bir başkası. Reislerin eli sıkı olduklarını duymuştum ama bu kadarına da pes doğrusu. Ciğerlerini üşüttüğü için hırlayarak konuşan ihtiyar bir marinelse, bu abuzer reis olacak adam 3-5 kuruş harcayıp böyle bir ziyafet tertip etmekle herhalde bizi satın alacağına inanıyor dedi. Yaptığı hatayı görmezden gelmemizi istiyor belli ki. Oysa bizler öyle 3 kuruşa satın alınacak adamlar değiliz. Bugüne kadar haram yemişliğimiz yoktur. Can besledik sayılır ama gururumuz güme gitti. Sizi bilmem ama ben kendi payıma, ben tok ve şerefsiz olacağıma, aç ama gururlu olmayı daima tercih etmişimdir. Bu çok doğru dedi Zeynel Abidin. Bize verdiği bu yemekler onun şerefsizliğini hoş görmemiz içindir mutlaka. Bu yemekler haram. Yemekleri denize dökelim arkadaşlar. Paçamora ve çiroz nemize yetmiyor. Ama az önce tıka basa kavurma dolu kazanlar boşalmış, üstüne üstlük bir de güzel sıyrılmıştı. Denize dökecek yemek yoktu. Hepsi birinci vardiya neferlerinin midesindeydi. İşte gabyarlardan biri bunu fark edince, ''Arkadaşlar'' dedi, ''yemek denize dökülmez, günahtır. Yemek Allah'ın nimetidir. Zaten kazanlar dolu olsa bile dökmemiz abes kaçardı. Gelin bugün yediklerimizi Allah'ın bize verdiği bir rızık olarak görelim. Allah hangi elden verdiyse vermiştir, bu önemli değil.'' Abuzer reis Allah'tan daha mı cömert? Haşa dedi ihtiyar marinel. O adam feneri söndürmekle şerefimizi iki paralık etti. Ne kadar aç olursam olayım, bundan sonra o adamdan bir somun olsun kabul etmem. Tam bu sırada dışarıdan garip bir ses geldi. Baş altındakiler susmuş, sese kulak kabartmışlardı. Sanki dışarıda korkunç bir canavar varmış gibi, başaltının kapısını azıcık aralayıp korku dolu gözlerle sesin geldiği yere baktılar. Gözleri karanlığa alıştıktan sonra Grandi direğinin tepesindeki o koca gözlü yaratığı seçebildiler. Beti benzi atan ihtiyar marinel, Allah bizi korusun diye nida etti. Eyvahlar olsun ki bu baykuş sesi, gemiye uğursuzluk getirecek. Denizciler arasında pek o kadar da mübarek sayılmayan bir hayvanın, yani muhtemelen gemi Malta'da beklerken, kim bilir hangi ağaç kovuğundan uçup gelen bir baykuşun, Grandi direğinde banlayıp durması, elbette ki hayra alamet sayılmayacaktı. Baykuş her öttüğünde gemicilerin sanki yüreciklerinin yağı eriyordu. Hayvanı def etmenin bir çaresi olmalıydı. Fakat ne yazık ki açıktaydılar. Nihayet o karanlıkta baykuşu kovmak için, Recep adlı gabyer direğin ta zifosuna kadar tırmandı. Ama burada kızıl zemin üzerine hilalli ve 8 köşe yıldızlı sancağı göremedi. Onun yerine kapkara bir sancak çekilmiş, bir deniz savaşında flama indirilip teslim olmanın önüne geçmek için direğe bir de mıhlanmıştı. Recep adlı gabyer, karanlığın kendisini yanılttığını düşünerek renklerini görmek için sancağa dikkatle baktı. Ama aksi gibi nereden nereye estiğini ancak Allah'ın bildiği bir rüzgar sancağı yüzüne doladı. Zavallı adam elleriyle o kara sancağı itti ama gökyüzündeki hilali göremedi. Göremediği sadece o güzelim hilal değil, aynı zamanda kutup yıldızı, büyük ayı ve burçlar kuşağıydı da. O uğursuz sancaktaki karanlık gözlerine bulaşmıştı. Evet, Amat'ta artık kör bir denizci vardı. Zaman zaman kanat çırpıp uçan, havada bir iki döndükten sonra gelip bir direğe tüneyen baykuşla baş edemeyince, mangaya inip ranzasında sızmış kalmış o yeniçeriyi, tüfengiyle her attığını vuran o keskin nişancıyı, yani sakalı uyandırmaya çalıştılar. Gel gör ki, adam daldığı derin uykudan uyandırıldığı için sinirlenmişti. Uykusunu bölen münasebetsizlere, bre sivri akıllılar diye bağırdı. Ben insan vururum. Bir kuşa nişan almışlığım bile yoktur. Ancak vicdansızlar kurda kuşa ateş ederler. Batıl inançları fazlaca sağlam olan denizciler, gemiye uğursuzluk getirmesin diye ellerinde ağlar, harbiler, kancalar ve benzeri aletlerle baykuşu yakalamaya çalışırlarken, seyir güvertesinde kaptan efendimizin sesi duyuldu. "Gece boyunca bu fener niye yakılmadı? Çağırın bana Abu Zer reisi. Haydi durmayın, getirin buraya o şerefsizi."
Ayrım sonu.